11. ayrım. Kapıları arkasından kilitleyip bekleme odasında geri döndü. Bu noktada derneğin ona neler yazmış olabileceğini merak etti. Dernek üyelerinin neredeyse hepsi Ağustos ayında tatile çıkardı. Yaz ayı birçok açıdan psikanalitik dünyası için kutsal sayılırdı. Ricky açma yerini bulup karton zarfı açtı. İçinde normal mektup boyutunda bir zarf vardı. Ve köşesinde derneğin adres kabartması yer alıyordu. Zarfa onun ismi yazılmıştı ve alt kısmında gece kuryesi acil yazıyordu. Zarfı açtı ve içinden iki sayfa çıkarttı. Birincisi derneğin amblemini taşıyordu. Mektubun ondan 10 yaş büyük bir doktor olan ve çok az tanıdığı dernek başkanından olduğunu hemen anladı. Muhtemel bir sıkışma ve unutulmuş bir hoşbeş dışında adamla hiç sohbet edip etmediğini bile hatırlayamıyordu. Hızla okudu. Sevgili Doktor Starks, maalesef Psikanaliz Derneği'nden eski bir hastanızla olan ilişkinizle ilgili önemli bir şikayet mektubu aldığımızı size bildirmekle yükümlüyüm. Bu kurumun başkanları ile bu konuda yaptığım görüşmeler ve derneğin yönetmeliği gereğince bu durumu Eyalet Kurulu'nun tıbbi etek araştırmacılarına devrettim. Bu makamda yer alan personel tarafından yakın zamanda haber alacaksınız. Bir an önce yetkili bir hukuk danışmanı edinmenizi önemli tavsiye ederim. Bu gibi suçlamaların bütün mesleki itibarınızı yok edeceğinden bu şikayetin ortaya çıkışını medyadan uzak tutmaya çalışacağız. Ricky imzalara güçlükle bakabildi ve hemen ikinci sayfaya geçti. Bu da bir mektuptu. Başkan yardımcısına, etik heyetinin sözcüsüne, etik heyetinde yer alan 6 doktordan her birine, derneğin sekreterine ve mali işler sorumlusuna birer kopyanın gönderildiği bir mektuptu. Hatta derneğin yönetimiyle ilgili herhangi bir şekilde bağlantısı olan her doktora bir kopya gönderilmiş olduğunu fark etti. Şöyle yazıyordu. Sayın Bay Bayan, 6 yıldan daha uzun bir süre önce kurumunuzun bir üyesi olan Dr. Frederick Starks ile psikanaliz tedavisine başladım. 3 ay boyunca haftada 4 günlük tedavi sürecinde bana uygunsuz olarak nitelendirilebilecek sorular sordu. Bu sorular daima farklı eşlerimle ve başarısızlıkla sonuçlanan evliliğimle ilgili cinsel ilişkilerim hakkındaydı. Bu soruların psikanaliz sürecinin bir parçası olduğunu sanmıştım. Ancak seanslar devam ettikçe cinsel hayatımla ilgili gitgide daha fazla açık seçik detaylar istemeye başladı. Bu soruların niteliği gittikçe pornografik boyuta varıyordu. Bahsetmemi istediği konuları her kapatmaya çalıştığımda zorla aynı konuları tekrar açıyordu. Her defasında tasvirin miktarını ve niteliğini artırıyordu. Bundan şikayet ettim ancak depresyonumun temelinin kendimi tamamıyla cinselliğe vermekte başarısız olduğumdan kaynaklandığını söyleyerek karşı çıktı. Bana ilk kez tecavüz etmesi işte tam bu açıklamaların ardından oldu. Bana kendimi teslim ettiğim sürece asla iyi hissetmeyeceğimi söyledi. Terapi seansları esnasında seks yapmak tedavinin devamı için bir koşul oluşturuyordu. 6 ay sonra tedavinin bittiğini ve benim için yapabileceği hiçbir şey olmadığını söyledi. Bana ilaç tedavisini ve hastaneye yatırılmamı bile gerektirebilecek kadar bastırılmış olduğumu söyledi. Vermont'taki özel bir psikiyatri hastanesine yatmam için bana baskı yaptı. Ancak hastane müdürünü bile aramak istemedi. Seanslarımızı bitirdiğimiz gün beni anal seks yapmaya zorladı. Doktor Starks ile olan ilişkimin ardından toparlanabilmek yıllarımı aldı. Her birinde 6 ay kalmak üzere 3 kez hastaneye yatırıldım. Başarısızlıkla sonuçlanan 2 intihar teşebbüsünden kalan izleri taşıyorum. Ancak müşfik bir terapistin sürekli yardımıyla iyileşme sürecine başlayabildim. Kurumunuza yazdığım bu mektupta bu sürecin bir parçası. Doktor Starks'ın beni hatırlamayacağını bilmeme rağmen şu anda kimliğimin gizli kalması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu konuyla ilgilenecekseniz lütfen araştırmalarınızı avukatıma ya da psikiyatrıma yönlendirin. Mektup imzalanmamıştı ama şehir merkezindeki adresini bildiren bir avukatın ve Boston'un banyosuna kayıtlı bir psikiyatristin isimleri vardı. Ricky'nin elleri titriyordu, başı döndü, ayakta durabilmek için dairesinin duvarına yaslanıverdi. Yumruklara maruz kalmış, yönünü şaşırmış, acı çeken ve onu tamamıyla yenilmiş bırakacak olan gongun çalmasıyla havluyu yere atmak isteyen ama hala ayakta duran bir boksör gibi hissediyordu. Mektupta gerçek olan tek bir kelime yoktu. En azından onun fark ettiği bir gerçek yoktu. Bunun ufacık da olsa bir fark yaratıp yaratmayacağını düşündü. 8. Bölüm. Yalan dolu sayfaya baktı ve kendi içinde büyük bir çelişki hissetti. Morali sıfırdı. Kalbi umutsuzluktan buz kesmişti. Sanki içindeki güç emilmiş, yerine normal karakterine tanınmayacak kadar ters olan bir öfke konmuştu. Elleri titremeye başladı, yüzü kıpkırmızı oldu ve alnını ter bastı. Aynı sıcaklığın ensesinin arkasına, koltuk altlarına ve boğazına yayıldığını hissedebiliyordu. Gözlerini mektuptan uzaklaştırdı ve etrafta eline geçirip kırabileceği bir şeyler aradı. Bulamayınca öfkesi daha da arttı. Ricky bir süre ofisinde volta atıp durdu. Bütün vücudu sinirden seyiriyordu. Sonunda kendisini divanın başucunda bulunan deri koltuğa bıraktı ve döşemenin bilindik gıcırdamalarıyla avucunun altındaki nazik dokumanın onu biraz olsun sakinleştirmesine izin verdi. Hakkındaki şikayeti kimin düzenlediğine dair akıl yürütemiyordu. Düzmece kurbanın yalandan isimsiz kalmak istemesi buna kesinlik kazandırıyordu. Asıl sorun bunu neden yaptığıydı. Bir planı olduğunu sezmişti. Sessiz bir köşeye çekilip bunun ne olduğunu bulması gerekiyordu. Ricky'nin koltuğunun hemen yanında yerde bir telefon vardı, uzandı ve ahizeye elini aldı. Birkaç saniye içinde bilinmeyen numaralar servisinden Psikanaliz Derneği Başkanı'nın numarasını aldı. Servisin elektronik numara tuşlama hizmetini reddederek öfkeyle numaraları tuşladı. Arkasına yaslandı ve yanıt gelmesini bekledi. Telefonu hayal meyal hatırladığı bir psikanalist arkadaşı cevapladı. Ama ses bir bant kaydına ait, o tiz, duygusuz ve düz niteliğe sahipti. Merhaba, Doktor Martin Roth'un muayenehanesini aradınız. Ağustos'un 1'inden 29'una kadar muayenehane dışında olacağım. Bu bir acil durum ise tatildeyken bana ulaşmanızı sağlayacak servise erişmek için 555-1716'yı arayın. Ya da bu ay benim yerime geçici olarak bakacak olan Columbia Presbyterian Hastanesi'nde görevli Dr. Albert Michaels'la konuşmak için 555-2436'yı arayabilirsiniz. Bunun gerçek bir kriz olduğunu hissediyorsanız lütfen iki numarayı birden arayın. Böylece hem Dr. Michaels hem de ben sizi geri arayabiliriz. Ricky kaydı kesti ve acil numaraların ilkini tuşladı. İkinci numaranın hastanedeki ikinci ya da üçüncü yılını tamamlamakta olan stajyer bir doktorun telefonu olduğunu biliyordu. Stajyerler tatil zamanında kadrolu doktorların yerine bakar, psikanalitik tedavi sürecinin ana dayanağı olan konuşmanın yerine ilaçların aldığı bir yöntem kullanırlardı. Ancak birinci numara çağrı karşılama servisiydi. Merhaba diye cevap verdi yorgun bir kadın sesi. Doktor Roth'un servisi. Doktora bir mesaj iletmem gerekiyor dedi Ricky çarçabuk. Doktor tatilde. Acil bir durumsa Doktor Albert Michaels'ı aramalısınız. Kendisi, numara bende var diye böldü Ricky. Ancak bu o tarz bir acil durum değil. O tür bir mesaj değil. Kadın aklı karışmış gibi değil, daha çok şaşırmış bir biçimde duraksadı. Peki dedi. Doktor Bey tatildeyken sadece bir mesaj için aramalı mıyım bilmiyorum. Diyeceklerimi duymak isteyecektir dedi Ricky. Sesindeki soğukluğu saklamak zordu. Bilemiyorum diye tekrarladı kadın. Bizim prosedürümüz var. Herkesin prosedürleri var dedi Ricky birden. Prosedürler irtibat kurmayı engellemek için vardır. Yardım etmek için değil. Küçük akıllı ve dalgın zihinli insanlar zamanlarını program ve prosedürlerle doldurur. Karakterli insanlar ise protokolü ne zaman görmezden geleceklerini bilirler. Siz de böyle bir insan mısınız? Kadın tereddüt etti. Mesajınız nedir diye sordu birden. Doktor Roth'a Doktor Frederick'in, bunu yazarsanız daha iyi edersiniz çünkü söylediklerimi aynen aktarmanızı istiyorum. Not ediyorum dedi kadın sertçe. Doktor Starks'ın mektubunu aldığını, içinde yazılan şikayeti incelediğini ve yazılanların hiçbir kısmının doğruluk payı taşımadığı konusunda kendisini bilgilendirmek istediğini söyleyin. Hepsi tamamıyla bir hayal ürünü. Hiçbir kelimesi doğru değil. Tamam mı? Hayal ürünü. Anlaşıldı mı? Kendisini bu mesajla aramamı mı istiyorsunuz? Doktor tatilde. Hepimiz tatildeyiz dedi Ricky aynı patavatsızlıkla. Sadece bazı insanların tatili diğerlerinden daha ilginç geçer. Bu mesaj onun tatilini kesinlikle çok daha ilginç hale getirecektir. Mesajımı ulaştırdığından ve aynen söylediğim şekilde aldığımdan emin ol. Yoksa işçi bayramına kadar kendine başka bir iş bakıyor olacağını temin ederim. Anladın mı? Anladım diye cevap verdi kadın. Ricky'nin tehdidinden pek korkmamış gibiydi. Ama size söyledim. Bizim önceden belirlenmiş kesin prosedürlerimiz var. Bunun uygun olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar düşünceli olmamaya çalış dedi Ricky. Böylece işini kaybetmezsin. Ardından Ricky telefonu kapattı. Sırtını koltuğuna yasladı. Yıllar boyunca kimseyi tehdit etmemesinin yanı sıra daha önce hiç bu kadar kaba ve talepkar olduğunu hatırlamıyordu. Bu da yapısına aykırıydı. Ama sonra önündeki birkaç gün boyunca birçok açıdan yapısına karşı çıkması gerekeceğinin farkına vardı. Gözlerini tekrar Dr. Roth'tan gelen açıklayıcı mektuba çevirdi ve isimsiz şikayeti yine okudu. Yalan yanlış suçlanan birinin öfkesi ve kırgınlığıyla içten içe mücadele ederken mektubun etkilerini ölçmeye ve neden sorusuna cevap bulmaya çalışıyordu. Belli ki Rumpelstiltskin'in aklında bir plan vardı. Ama neydi o plan? Soruyu düşünürken bazı şeyler belirginleşiyordu. Ricky şikayetin ilk düşündüğünden çok daha kurnazca olduğunun farkına vardı. Mektubun isimsiz yazarı tecavüz diye haykırıyordu. Ama olayın geçtiği tarihi zaman aşımı kanunun ötesinde kalacak şekilde belirtmiyordu. Bu sayede işe gerçek polislerin karışması gerekmiyordu. Mektup tıp etiği kurulu tarafından yürütülecek, ağır ve beceriksiz bir soruşturmayı tetikleyecekti. Süreç yavaş ilerleyecekti. Oyunun süresinin azalmasını engelleme olasılığı pek yoktu. Polisi olaylara dahil eden bir şikayet anında karşılık bulurdu. Ve Rumpelstiltskin polislerin tamamen yüzeysel olmaları dışında hiçbir biçimde olaya karışmalarını istemiyordu. Mektubu yazan kişi mektubunu saldırgan bir tarzda yazıp isim belirtmeyerek mesafeyi korumuş oluyordu. Psikanalitik çevrede hiç kimse araştırmayı düşünmezdi. Bu olayda da bariz bir şekilde yaptıkları gibi gerçekten pis kokular yayabileceklerinden kaçınmak için ellerini mümkün olabildiğince çabuk yıkayarak üçüncü bir kurula devrederlerdi. Ricky iki mektubu da üçüncü kez okudu ve cevabı gördü. Beni yalnız istiyor diye sesle düşündü. Ricky bir süreliğine arkasına yaslandı, düz beyaz renk bir çeşit açıklama sağlayacakmış gibi gözlerini tavana dikti. Kendi kendine konuşuyordu. Sesi boş gibi gelen ofisinde neredeyse yankılanıyordu. Yardım almamı istemiyor. Oyunu biraz bile yardım almadan oynamamı istiyor. Bu yüzden de meslektaşlarımla konuşmadığımdan emin olmak için bazı hamlelerde bulunuyor. Neredeyse Rumpelstiltskin'in masum görünümlü şeytani adımlarının niteliğine gülecekti. Ricky'nin iç dünyasının Zimmerman'ın ölümüyle ilgili sorularla sarsılacağını biliyordu. Ricky'nin Bay Zimmerman'la ilgili gerçeklerin peşinden kıvrandığı saatlerde evine ve ofisine girildiği için korktuğunu şüphesiz biliyordu. Ricky'nin huzursuz ve kuşkulu olduğunu biliyordu. Meydana gelen ve kıvılcım gibi yayılan olaylardan ötürü büyük olasılıkla biraz panik ve şoktaydı. Rumpelstiltskin bunları bekliyordu ve ardından Ricky'nin ilk hamlesinin ne olabileceğini tahmin ediyordu. Yardım aramak. Peki, Ricky yardım için nereye giderdi? Konuşmayı isterdi. Harekete geçmeyi değil, çünkü bu mesleğinin doğasında vardı. Yani başka bir psikanaliste başvururdu. Ses yansıtıcı işlevi görecek bir arkadaş. Mırın kırın edebilecek, her bir ayrıntıyı dinleyecek ve bu kadar hızlı meydana gelen bunca olay içerisinden gereken bilgileri ayıklamasına yardımcı olacak biri. Ama Ricky, bütün bunların artık mümkün olmayacağının farkına vardı. Son seansın iğrenç ve asılsız portresini içeren tecavüz suçlamasıyla beraber gelen şikayet, tam da Ağustos tatillerine çıkmak üzere olan Psikanaliz Derneği yönetimindeki herkese gönderilmişti. Suçlamayı kuvvetle inkar edebilecek ya da tam tersine ispatlayabilecek hiçbir dayanakları yoktu. Suçlamanın kötü yanları New York'un psikanalitik dünyasında hızla Hollywood açılışlarındaki dedikodular gibi yayılacaktı. Ricky çok sayıda iş arkadaşı ve az sayıda gerçek dostu olan bir adamdı ve bunun da pekala farkındaydı. Bu meslektaşları bu mesleğin tartışmasız tek ve en büyük tabusunu yıkmış olan bir doktorla görüşmeye devam ederek kendilerine gelemek istemezlerdi. Bir terapist ve psikanalist olarak konumunu adi ve zalim cinsel zaafları için kullanmış ve yarattığı psikolojik felakete arkasını dönmüş olduğunu belirten bir suçlama. Vebanın psikanaliz versiyonuydu ve Ricky'yi tifolu Mary'nin modern haline dönüştürmüştü. Bu iddialar Ricky'ye yapışıp kaldığı sürece açıklama yapmak için ne kadar paralansa da, suçlamalara ne kadar itiraz etse de mevzu çözümlenene kadar kimse öne çıkıp Ricky'ye yardım etmeyecekti. Üstelik konunun çözülmesi aylar sürerdi. Başka, ikinci bir etki vardı. Ricky'yi tanıdıklarını düşünen insanların artık bildiklerinden şüphe edecekleri bir durum yaratıyordu. Şüphe yaratıcı bir yalan diye düşündü. Çünkü sadece inkar ediyor olması gerçeği, aynı meslekteki insanları Ricky'nin bu olayın üstünü kapattığını düşündürecekti. Yalnızım diye düşündü Ricky, dışlandım, sürüklendim. Ricky derin bir nefes aldı, ofisteki hava soğumuş gibiydi. Bunun istediği şey olduğunun farkına vardı, yalnız olmak. Mektuplara tekrar baktı. Kimliğini gizleyen mektup yazarı sahte suçlamaya Manhattan'daki bir avukatın ve Boston'daki bir terapistin isimlerini dahil etmişti. Ricky titremesini engelleyemiyordu. Bu isimler benim için yerleştirilmiş. Gitmemi istediği yön bu. Önceki gece ofiste yaşadığı korkutucu anları ve karanlığı düşündü. Odayı aydınlatmak için yapması gereken tek şey, kolay bir ipucunu takip ederek yerinden çıkartılmış fişi prize takmaktı. Bunun da aşağı yukarı aynı şey olduğunu tahmin ediyordu. Sadece bu ayrıntının onu nereye götüreceğini bilmiyordu. Günün geri kalanını Rumpelstiltskin'in ilk mektubundaki her bir detayı anlamaya harcadı. Şiirde verilen ipuçlarını dikkatle incelemeye çalıştı. Ardından haber yazısı hazırlayan bir muhabirin, diyalog canlandırması gibi söylenen her kelimeye dikkatini vererek, başına gelen her şey hakkında titizlikle notlar düştü. Kendisini kurtarabilecek bir bakış açısının peşindeydi. Virgil'in sesindeki sinsiliği ya da vücut hatlarının hatırlamakta zorluk çekmiyordu. Ancak güzelliğini sözlerinin üzerini kapatan koruyucu bir örtüye benzetiyordu. Bu Ricky'yi zorluyordu çünkü alışkanlıklarını ve eğitimini aşıyordu ve her iyi psikanalist gibi gerçeğin sıradan bir gencin bile ona söyleyebileceği kadar bariz ortadayken neden bir noktaya odaklanamadığı ile ilgili kafa yoruyordu. Huzurlu olduğu dünyada bir sığınak arayarak notlar ve düşünceler biriktiriyordu. Ertesi sabah kravat ve takım elbiseyi giydikten ve ardından takvimde başka bir günü daha çizdikten sonra olayın zaman üzerindeki ağır baskısını tekrar hissetmeye başladı. En azından ilk sorusunu üretip soruyu ilanlara dahil etmek için The Times'ı aramanın önemli olduğunu düşündü. Sabah sıcağının onunla alay eder gibi bir hali vardı ve takım elbisesini giyer giymez neredeyse buharlaşmaya başlamıştı. Takip edilmekte olduğunu hissediyordu ama yine de dönüp arkasına bakmayı reddetti. Peşine kuyruk gibi takılmış olan birini nasılsa seçemeyeceğinin farkına vardı. Filmlerde kahramanın etrafını saran kötü güçleri bulmasının her zaman ne kadar kolay olduğunu düşündü. Kötü adamlar daima siyah şapka takar ve gözlerinde de o kötücül bakış olurdu. Gerçek hayatta bunun çok daha farklı olduğunu biliyordu. Herkes şüpheliydi. Birer endişe kaynağıydı. Yiyecek dükkanına teslimat yapmakta olan köşedeki adam, kaldırımdan hızla aşağı yürüyen iş adamı, duvarın dibindeki evsiz, restoran camının arkasındaki yüzler ya da geçmekte olan bir araba. Herkes onu izliyor olabilirdi. Ya da hiçbiri izlemiyordu belki de. Bunu bilebilmesinin imkanı yoktu. Rollerin çok daha net biçimde verildiği aşırı dikkatli psikanalist ofisinin dünyasına o kadar alışkındı ki, sokakta onunla bu oyunu oynuyor ve izliyor olabilecek olan kişinin kim olduğunu ya da dünyada yaşayan yaklaşık 8 milyar insandan hangisi olduğunu söylemesi imkansızdı.